Hatıralar. Sevgili dinleyiciler, radyonuz TGRT FM'de yeni bir Hatıralar programında yine beraberiz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyuz. Bundan dolayı hepinize sevgiler ve saygılar göndererek programımızı açıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Seniha Sami Moralı'nın hatıralarını sizlere takdim etmeye, tanıtmaya çalışıyorduk. Seniha Sami Moralı, meşhur Sultan Mahmut, 2. Mahmut devri ricalinden Sami Paşa'nın torunudur ve Halil Hamit Paşa ahvadından Rauf Bey'in zevcesidir. Çocukluğu Sultan Hamit zamanının son yıllarına rastlar ve daha önceki programlarda bu kısmını, hatıraların bu kısmını sizlere takdim etmiştik. Şimdi meşrutiyet sonrası hatıralarını takdim etmeye çalışacağız. Ancak ne yazık ki meşrutiyet sonrası hatıralar ondan öncekiler gibi zevkli, neşeli, keyifli hatıralar değil. Hüzün seneleri bunlar. Memleketin birkaç cephede harbe girdiği, büyük vatan topraklarının kaybedildiği, vatan evlatlarının cephelerde fedai can eylediği ve evladı Fatihan torunlarının memleketlerini bırakıp ana vatanı hicret ettikleri hastalıklar, harpler, felaketler asrı. Bu devirde Seniha Sami Hanım bazı hayır faaliyetlerinde bulunuyor. Hilal-i Ahmer, Himayi-i Etval, yani Hilal-i Ahmer, Kızılay demek. Himayi-i Etval, Çocuk Esirgeme Kurumu demek. Bu hayır kurumları faaliyette. Doktor Besim Ömer Paşa var, meşhur o zamanın doktorlarından. Besim Ömer Paşa, Hilal-i Ahmer merkezinde bir hasta bakıcılık kursu açıyor. Harp devam ediyor çünkü. Kurs 6 ay kadar devam ediyor. Seniha Sami Hanım da bu kursa devam ediyor. O zamanın bütün ileri gelenlerinin hanımları, hatta saray halkından bu kursa iştirak edenler oluyor. Güzel bir yaz günü şehadetnamelerle, diplomalarla beraber birer sanayi madalyası veriliyor kursa katılanlara. Saraydan birinci kadın efendi, yani padişahın hanımlarının en kıdemlisi geliyor. Nutku başkatibe hanım okuyor. Saray görevlilerinin en üst rütbelisi başkatibedir. Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi reisi Ayşe Hanım da, ki bu vekillerden Ziya Paşa'nın, Maliye Nazırı Ziya Paşa'nın zevcesidir, evvelden hazırladığı bir nutku okuyor. Onların hepsi yaşmaklıydılar, biz ise üniformalıydık diyor Seniha Sami Hanım. Üniformalı ama tabii gene üniformanın eski usul üniforma, başı örtülü. Şimdi görülüyor ki meşrutiyetten sonra artık kadın Sultanahmet devri gibi, daha eski devirler gibi değil, İçtimai hayata giriyor, hayır faaliyetlerinde bulunuyor, mekteplere gidiyor. Fakat işte o zamanın şartlarında gene kadın erkek karışık olmayan işler bunlar. Sınırlı, kadının içtimai hayattaki faaliyeti yine de sınırlı. Kadınlar yine örtüleriyle çalışmak mecburiyetindeler. Yani Sultanahmet devrinden ve önceki devirlerden bir fark var. Fakat günümüzdekinden tabii çok daha farklı bir durum. Trabzon-Garp Harbi var 1911'de. Arkasından da Balkan Harbi. Bu iki harp bitti. Seniha Sami Hanım diyor ki imparatorluğun parçalanmasını tamamlayan Talat, Cemal, Enver Paşalar üçlüsü padişahla sadrazamın haberi olmadan memleketimizi umumi harbe attılar. Trablusgarp Harbi'nde bir kıta büyüklüğünde koca Trablus vilayeti kaybedildi. Balkan Harbi ile Rumeli'deki toprakların neredeyse tamamına yakını kaybedildi. Hatta Edirne falan düştü. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de memleketi 3. Dünya Harbi'ne, umumi harbe, 1. Dünya Harbi'ne soktular. Sultanahmet daha evvel böyle bir harbin olacağını biliyordu diyor Seniha Sami Hanım ve bekliyordu. Ama kendisi harpten nefret ederdi ve bu harbe iştirak etmemeye azmetmişti diyor. Kardeşim Raşit de, dayızadem Raşit de efendim iki adaş 20 yaşındaydılar. gençliğin verdiği şevk ve cesaretle topçu yazıldılar gönüllü olarak. Kardeşim Lozan Üniversitesi'nde bir sene okumuştu, tahsili yarım kaldı. Dayızadem de İsviçre Ziraat Mektebi'nden şehadetnamesini yeni almıştı. İkisi de Çanakkale'ye sevk edildiler. Birincisi Arıburnu'na, ikincisi Anafartalara. Yaralılar gelmeye başlayınca Galatasaray Lisesi hastaneye çevrildi. Bizim kurstan yetişen hanımların çoğu orada çalıştılar. Çanakkale Muharebesi bitince iki Raşitler İstanbul'da birer vazifeye tayin edildiler. 4 sene Bebek'te kaldık. Çanakkale Muharebesi'nden sonra akşamları toplanırdık, biraderim sinema gösterirdi. Dayızadem komediler tertip eder, taklitler yapardı. Evde sinema. O zamanlar tabii hanımların, ailelerin sinemaya gitmesi uygun görmediği için bazı zengin aileler sinema makineleri alırdı. Evde amatör sinema oynatırlardı. Bizde de babam böyle şeylere meraklı olduğu için bir sinema makinesi vardı. Babam görüntüler kaydeder, bu sinema makinesinde oynatırdı. Makine tamam da perde ne? Efendim perde beyaz bir duvar varsa en iyi perde oydu. Beyaz duvar yoksa beyaz bir çarşafı duvara asmak icap ederdi. Gündüz seyretmek zordu, gece ancak seyredilebilirdi. Daha sonra babam büyük güzel bir perde aldı, hususi sinema perdesi. Onu da sinema oynatmaya devam etti. O sıralarda Ayşe Sultan da Bebek'teki köşkünde oturuyordu. Sene sonuna doğru bir gün Teyzezadem Sabiha Hanım'la beraber ziyaretine gittik. Orada bulunan bir misafir, Sisan valisinin karısı bir Rum, yılbaşı olduğu için ağaçların süslenerek, çam ağacı süslenerek evde bulunması Frenk adetidir. Biz sevmeyiz. Bakın Rum diyor bunu. Biz Rum yılbaşı gecesi ziyafet yaparız. Pastalar, meyveler yeriz ama bu çam ağacı süsleyip evde bir tarafa koymak bizim adetimiz değildir. Frenk adetidir diyor. Sami Hanım buna da şahit olmuş. Alakasını çekmiş ki anlatıyor. Enver Paşa iktidarı ele alınca kadınların sıkı örtülmesi emredildi. Her mahallede bekçi kapıları çalıp bu emri tebliğ etti. Enver Paşa iddiaçıların içinde en muhafazakar olanıydı. Hatta diyor ki Seniha Hanım, bir zabitin karısı Almanmış, çocuklarıyla beraber denizde açıkta yüzmüş. Ondan dolayı Enver Paşa hanımını boşaması veya istifa etmesini emrediyor. Zabit istifa ediyor. Malum subayların yabancı kadınlarla evlenmesi yasaktır. Aynı zamanda subayların toplum içinde onur kırıcı bir şekilde davranması yasaktır. Bugün bile bir subay elinde mesela pazar filesiyle dolaşamaz. İç hizmet kanunu mucibince. Enver Paşa bu disiplini sağlamak endişesiyle bu şekilde davrandığı söyleniyor. Hatta bir ara böyle çay bahçelerinde kadın erkek karışık oturma adeti zuhur etmiş de Enver Paşa şiddetle bunu men etmiş derlerdi. Evet, harp uzuyordu diyor Seniha Hanım. Sefalet artıyor, memleket parçalanıyordu. O zamana kadar adını bile işitmediğimiz hastalıklar yayılıyordu. Bu hastalıklar bizim aileye de bulaştı. Zevcim Rauf Bey beni 3 küçük çocukla beraber dul bıraktı. Kocam Sadaret Şifre Kalemi müdürüydü. Aynı zamanda Resimli Kitap Mecmuası'nın baş muharriliydi. Orada ve Servet-i Fünun Mecmuası'nda şiirler neşretmişti. Kayınvalidemin ahbabı olan Nigar Hanım, şaire Nigar Hanım, onun ricası üzerine müessir bir mersiye yazdı. Kocasına, yani Rauf Bey'e mersiye yazıyor. Birkaç gün sonra Nigar Hanım da aynı salgına tutularak hastanede vefat etti. Şiiri vefatından sonra Edebiyat Umumiye Mecmuası'nın 6 Nisan 1918 tarihli nüshasında neşredildi. Seniha Sami Hanım bu hastalığın adını vermiyor ama sevgili dinleyiciler, büyük ihtimalle 1918 senesinde İstanbul'da çok şiddetli bir İspanyol gribi salgını görüldü. İspanyol gribi sadece İstanbul'da değil, Avrupa'nın her yerinde milyonlarca insanın kanına girdi. Yaklaşık 20-30 milyon insan bu İspanyol gribi salgınında vefat etmiştir. İstanbul'da da 1918 salgınında pek çok insan ölmüştür. Bir harp kadar telefatta bu sari hastalıkta verilmiştir. Hatta meşhur romancılardan Hüseyin Rahmi Bey'in Hakk'a Sığındık isimli romanı işte bu İspanyol gribi salgını devrinde yazılmış ve bu salgını mevzu alan bir kitaptır. Evet, feci günler artarak sürüyor ve İstanbul işgal ediliyor. Biz Büyükdere'ye döndük diyor Seniha Sami Hanım. Ve burada şehrin sıkıntı, Türklere sıkıntı veren halinden uzaklaştık. Biraderim Lozan'a döndü diyor. Hayat gittikçe pahalılaşıyor. bizim durumumuz gittikçe bozuluyordu. Evet, Anadolu'ya baktıkça kurtuluş umudu vardı. Hakikaten milli mücadele içeriden ve dışarıdan her türlü müşkülata rağmen azim ve cesaretle devam ediyordu. Allah'ın inayetiyle belki bizim hususi vaziyetimiz biraz değişebilirdi. Evet, ve hakikaten 1921 senesinde Seniha Sami Hanım Emirgan'a taşınıyor ve beklediği büyük müjdeyi orada alıyor. Nedir bu müjde? Anadolu hareketinin muvaffakiyeti. Anadolu temsilcisi Refet Paşa İstanbul'a geliyor. O zaman diyor onun gelişini Sultan Mahmut Türbesi, Çemberlitaş'taki Sultan Mahmut Türbesi yakınındaki Hilal-i Ahmer merkezinden seyrettim diyor. Son Padişah Vahidettin Efendi'nin amcazadesi Abdülmecit Efendi hilafete intihab edildi ve müteaddit cemiyetlerden heyetleri tebrik için kabul ediyordu. Ben de azası bulunduğum Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi'de bu arada davet edildi. Bu vesileyle ben de gittim. Hilal-i Ahmer Merkezi'nden otomobillere bindik. Artık otomobiller yaygın İstanbul'da. Dolmabahçe Sarayı'na indik. Halife orada oturuyor. Tabii halife ama padişah değil. Padişahlık kaldırıldı malum. Sadece halifelik, o da Abdülmecit Efendi'nin uhdesinde bırakıldı. Bu tarihte çok nadir rastlanan bir durumdur. Çünkü halife aynı zamanda devlet başkanı demektir. Ancak bir takım zaruri sebeplerle icra bir başkasında, ruhani liderlik bir başkasında olmuştur. Bunu biz de Memlükler zamanında Mısır'da görüyoruz. Mısır'da da malum bir Memlük sultanı vardı. Bütün icra güç ondaydı. Bir de sembolik olarak bir halife vardı, Abbasi halifesi. Halbuki hakikatte halife devlet başkanı demektir ve İslamiyet'te ruhani liderlik diye bir şey mevzubahis değildir. O Hristiyanlık'ta var, Şiilik'te var ama Müslümanlık'ta ruhani liderlik yok. Devlet başkanı halifedir. Onun için Abdülmecit Efendi'nin halifeliği tamamen sembolik bir durum. Evet, Dolmabahçe'ye gidiyorlar Seniha Sami Hanım ve ekibi otomobille. Anadolu ordusunun üniformasını giymiş iki tane nöbetçi Refet Paşa'nın bulunduğu babanın önünde bekliyor. Hala işgal altında bulunan İstanbul'da böyle üniforma görmek kalplerimizi ferahlandırdı diyor Seniha Sami Hanım. Dolmabahçe Sarayı'nda kabul edildiğimiz salonun karşısında işgal kuvvetlerinin donanması demir atmıştı diyor. Mabeyn dairesine kabul edildiğimiz için çarşaflarımızı çıkarmadık. Fakat inkılap nasıl çabuk yürüyordu hayret ettik. Evvelce kadınlar saraya ancak yaşmaklı feraceli olarak kabul edilirlerdi. Çarşaflı olarak halk kıyafetiyle saraya gitmek mümkün değildi. Mabeyne kabul edilmeleri ise bahis konusu bile olamazdı. Billur Trabzanlı geniş ve yassı basamaklı merdivenlerden yukarı çıktık. Kapının iki yanında iki büyük ocakta odun ateşiyle neşeli alevlerle yanan büyük salonda kahve ve sigara ikram edildi. Daha küçük bir salonda halife bizi ayakta kabul etti. Evet, kendisi oturdu. Bizim de oturmamızı işaret etti. Harem dairesine henüz yerleşilmediği için hanımefendinin bizi kabul edemediğinden dolayı teessüfünü beyan etti. Efendim, siyasi hallere temas etti. Efendim, birkaç dakika konuştuktan sonra bize müsaade edildi, kalktık diyor. Halife Abdülmecit Efendi'nin üç hanımı vardı. Onlara kadın efendi denirdi. Resmen ancak birincisi birinci kadın efendiydi. Hanımefendi dediği oydu. Ondan bir oğlu vardı, Ömer Faruk Efendi. Bu Ömer Faruk Efendi Viyana'da Teres Hanım'da tahsil görmüştü. Ve subaydı, Osmanlı ordusunda subaydı. Sultan Vahidettin'in ikinci kızı Sabiha Sultan'la evlenmişti. Bu Ömer Faruk Efendi yakışıklılığıyla meşhur bir şehzadeydi. Osmanlı hanedanın en yakışıklı mensuplarından birisiydi. Ve Osmanlı tarihinde nadir olan bir hadiseyi gerçekleştirmişti. Hanedan içi bir evlilik yapmıştı. Sultan Mecid kolu ile Sultan Aziz kolu böylece birleşmiş oluyordu. Ayrıca Ömer Faruk Efendi Anadolu hareketine katılmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkmış. Ancak İnebolu'da Mustafa Kemal Paşa kendisini kabul etmemiş. Tekrar İstanbul'a geri dönmüştür. Çok zahmetli bir seyahat, onu hatıralarında anlatıyor. Daha sonra hanedanla beraber yurt dışına çıkarılmış, Mısır'da çok sıkıntılar çekmiş, Kahire'de yaşamış ve Daius Sıla yani vatan hasreti hastalığından vefat etmiştir. Bunun üç kızı vardı. Bu üç kızından ikisi Mısır hanedanından birer prensle evliydi. Hatta bir tanesi Mısır devlet başkanı oldu kısa bir süre. Sabiha Sultan ise yine güzelliğiyle meşhur bir Osmanlı sultanıydı. Efendim Sabiha Sultan'la Mustafa Kemal Paşa evlenmek istemiş. Ancak Sabiha Sultan'ın gönlü amcazadesi Ömer Faruk Efendi olduğu için kabul etmemiş ve bu evlilik tahakkuk etmemiştir. Abdülmecid Efendi'nin üçüncü hanımından da bir kızı olmuştur, Dürrü Şehvar Sultan. Dürrü Şehvar Sultan, Haydarabad Nizamı'nın oğluyla evlenmiştir. O da çok güzel, uzun boylu bir sultandı ve Hindistan'a giderek Hindistan'da yaşamıştır. Çok zengin, çok rahat, müreffeh bir hayat sürmüş ve babası sürgündeyken de babasına bakmıştır. Ancak 1948'de, 47'de Hindistan kurulunca Haydarabad Nizamı'nın gücü, toprakları, serveti elinden alınmış. Dürrü Şehvar Sultan bundan sonra kocasıyla beraber İngiltere'de hayatını sürdürmüştür. Abdülmecid Efendi'nin birinci hanımı Türktü. Sarayda büyümüş, sarayda tahsil görmüştü. Fransızcası mükemmeldi, İngilizceyi de iyi anlardı. Öbür kadın efendiler Çerkez idiler. Sarayda Çerkez hanımlar çoktu. Hanedan azasının diyor Seniha Sami Hanım, evvelden beri edebiyata, güzel sanatlara merakı olduğu malum. Padişahlardan çoğunun Türkçe veya Farsça divanları vardır. Son zamanlarda şehzadelerin, sultanların da böyle sanatla meşgul olduğunu biliyorduk diyor. Abdülmecid Efendi de edebiyata çok meraklıydı. Edipleri elinden geldiği kadar himaye ederdi. Arif Ahmet Hikmet Bey, Müftüoğlu Ahmet Hikmet Bey'i baş mabeyinci tayin etmişti. Meşhur şair azam Abdülhak Hamit Bey'i de sarayında misafir etmişti. Siyasi faaliyetten mahrum olduğu için şehzadeler kendisine bir meşguliyet programı çizmiş. Haftanın her gününü bir vazifeye, bir hobiye tahsis etmiştir. Bundan dolayı şehzadelik devresi de son derece mutlu ve başarılı geçmiştir. Elinden resim de gelirdi. Sultan Abdülhamid'e hal, yani tahttan indirilmesinin tebliğ edildiği o hazin ve meşhum sahneyi gösteren bir tablosu vardır. Malum Sultan Abdülhamid tahttan indirildiği zaman meclis bir heyet seçmiştir. Heyette Rum, Yahudi, Ermeni ve Arnavut mebuslar bulunuyordu. Hiç Türk yoktu. Onlar giderek Sultan Hamid'e kaba bir şekilde "millet seni azletti" diyerek tahttan indirildiğini tebliğ etmiştir. Bu hazin ve meşhum tabloyu Halife Abdülmecid Efendi resmetmiştir. Halbuki aynı akıbet kendisini de bekliyordu. O da enteresan bir tesadüf. Thank you. Sami Moralı'nın hatıralarını takdim etmeye devam ediyoruz. Seniha Sami Hanım'ın hayatında yeni bir devre var. Halazadesi Seniha Hanım, Teşrifat Nazırı İsmail Cenani Bey'in zevcesi. Zevcinin vefatından sonra da yine saraya gidip geliyor. Eski aşinalıktan dolayı. Bir gün halifenin huzuruna kabul edilmişken halife kızı Dürri Şehvar Sultan'dan bahsediyor. Dürri Şehvar Sultan o sıralar 10 yaşında. Son mürebbiyesi İngiliz. Veliaht dairesinde 6 ay yanlarında kalıp ayrıldıktan sonra müstehziyane bir makale neşretmiş. Alaylı bir makale neşretmiş. Fransızca'ya da tercüme edilmiş. Malum yeni yetişen muharirlerden bazıları dikkat çekmek için mizaha tevessül ederler. Bundan dolayı başka bir ecnebi muallime tutmaktan çekiniliyor. Halife sultan mürebbiyesiz kaldı diyor. Seniha Hanım da şimdi ecnebilere ihtiyacımız kalmadı diyerek Seniha Sami Hanım'ı tavsiye ediyor. Seniha Sami Hanım teklifi kabul ediyor. Seniha Hanım'la beraber saray nazırı Cevat Paşa'nın zevcesi Şeref Hanım'ı Şişli'deki apartmanında ziyaret ettik. Kendisine takdim edilmeme hacet yoktu çünkü ikimizin de aza bulunduğumuz Hilalahmer merkezinde tanışmıştık. Birkaç gün sonra baş mabeyince Müftüoğlu Ahmet Hikmet Bey'le görüşmeye davet edildim. Mabeyin dairesinin alt katındaki küçük salonda görüştük. Zevcim Rauf Bey merhumdan çok senanızı, övgünüzü işitmiştim dedim. O da pek aziz bir dostum idi dedi. Sizi müteessir etmemek için bahsini açmamıştım dedi. İngilizce ders okutacaktım diyor Seniha Hanım. Önce bir müddet haftada 3 defa öğleden sonra devam etmem lazım geldiğini, sonra sarayda kalmam icap edeceğini, haftada 2 gece evimde kalmama müsaade edileceğini söyledi. Şartları kabul ettim. Derse devam edeceğimiz günler tayin edildi. Önümüzdeki salı günü öğleden sonra saat 1.30'da haremde bulunmaklığım bildirildi. Sonra hatırladı, belki salı günü başlamak istemezsiniz dedi. Hayır dedim, batıl itikatlarım yoktur, hepsi Allah'ın günüdür. Malum salı günü işe başlamanın uğursuzluk getireceğine dair halk arasında bir kanaat vardır. Buna telmih ediyor Arif Hikmet Bey. Seniha Sami Hanım buna itibar etmiyor. O zamanlar hafta başı pazartesi değildi sevgili dinleyiciler, cumartesiydi. Cuma günü hafta tatili vardı. Mekteplere perşembe cuma 2 gün tatildi. Daha doğrusu 1.5 gün tatildi. Perşembe öğleden sonra ve cuma günü bütün memurlar da cuma günü tatil yaparlardı. Hafta başı pazartesiydi. Cumartesiydi. Salı günü aynı saatte aynı salonda buluştuk diyor Seniha Sami Hanım. Hikmet Bey ikinci harem ağasını çağırdı, takdim etti. Sarayın uzun koridorlarından, muayide salonundan, yani bayramlaşma merasimlerinin yapıldığı salondan geçtik. Harem dairesinin yukarı katına çıktık. Kalfaların yardımıyla soyundum. Yani esvabımı çarşafa çeviren pelerinle peçeyi çıkardım. İkisi de bohçalandı. Birinci kadın efendinin huzuruna götürüldüm. Eskiden bir misafir geldi mi, çarşafı, peçesi, yani dış kıyafeti çıkardığı zaman böyle vestiyerlere asılmaz. Güzelce katlanır, bir bohçanın içine konur. Bu işte bunlara mahsus bir yerde muhafaza edilirdi. Eskiden zaten elbiseler, gömlekler de böyle dolaplarda, askılara asılmaz, bohçalar içinde saklanırdı. Şimdi mesela iç çamaşırların saklandığı gibi bütün elbiseler katlanır, güzelce o şekilde saklanırdı. Neyse, birinci kadın efendinin huzuruna götürülüyor. Halifenin ilk, en büyük hanımı, kıdemli hanımı. Hususi hayatım ve tahsilim hakkında beni gayet nezaketle isticvap etti, yani sorguya çekti. Şartlarınız nedir diye sordu. Hikmet Bey'in bana bildirdiği şartları söyledim. Bir müddet konuştuktan sonra Dürri Şehvar Sultan'ı çağırttı. 3 şakirdiniz olacak, yani talebeniz olacak dedi. Biri Tevfik Efendi'nin kızı Nülüfer Sultan. Öbürü benim hemşirezadem Peykan. Biri de Dürri Şehvar Sultan. İbrahim Tevfik Efendi, Abdülmecit Han'ın oğlu Şehzade Kemalettin Efendi'nin oğluydu. Ahmet Kemalettin Efendi, Sultan Reşat'tan küçüktü, Sultan Vahidettin'den büyüktü. Şehzadeyken vefat etti. Eğer vefat etmemiş olsaydı Sultan Vahidettin'in yerine o tahta çıkacaktı. İbrahim Tevfik Efendi'nin 4 tane kızı vardı. Kadriye Sultan, Fatma Sultan, Feyziye Sultan, Nülüfer Sultan ve Fethiye Sultan. 5 oluyor. 5 kızı vardı. Sultan Vahidettin Han ve Halife Abdülmecit Efendi yaşları en küçük olan son ikisini, Nülüfer ve Fethiye'yi himaye ediyorlardı. Tevfik Efendi zevcesi Emine Hanım'dan ayrılıp bir başkasıyla evlendiği zaman Emine Hanım'la işte bu iki kızı Nilüfer'le Fethiye'yi Sultan Vahidettin yanına almış. Sonra da Halife Abdülmecit Efendi onları yanına almış, himaye ediyordu. 3 ay müddetle haftada 3 gün derse devam ettim. Dersten sonra harem bahçesinde gezilerek teneffüs yapılırdı diyor. Thank you. saraydaki hayatını da anlatıyor Seniha Sami Hanım. Sarayda en ziyade dikkati çeken hususiyet, ananevi Türk terbiyesine ve teşrifat inceliklerine gösterilen itinaydı diyor. Evet, bunu sarayla münasebet olan herkes az çok ifade etmiştir sevgili dinleyiciler. Nezaket, terbiye, ahlak ve dindarlık saraydan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan İstanbul'a, İstanbul'dan bütün Anadolu'ya, bütün Osmanlı ülkesinden dünyaya yayılırdı diyor. O zamanlar saray bütün inceliklerin, rafine zevklerin, estetiğin, terbiyenin, nezaketin, dindarlığın ve ahlakın merkeziydi. Baş iyi olunca alt da iyi olurdu. Zamanla her ikisi de tabii bu hususiyeti kaybetti. Ama Seniha Sami Hanım'ın müşahedesi saray sonuna kadar bunu muhafaza etti. Kurban Bayramı'nda dersler tatil edildi diyor. Birkaç gün evimde kaldım. Saray adabını henüz tamamıyla kavrayamamış olduğum için tebrike nasıl gideceğimi düşündüğüm sırada Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi'nden ve sair cemiyetlerden heyetler kabul edileceği haber verildi. Bu mükemmel bir vesile oldu. Bu defa haremde kabul edildik. Eski usul. Kalfalar soyununuz dediler. Bir hayır cemiyetinin azalarından bazıları şaşırdılar. Saray adetlerinden tamamıyla habersiz oldukları için böyle bir ihtimal hatırlarına gelmemiş, çarşafların altına münasip esvap giymemişlerdi. Saçları bile muntazam toplanmış değildi, birbirinden tarak isteyenler oldu. Onlar çarşafımızda oturur çıkarız diye düşünmüşlerdi. Kahve sigara ikram edildikten sonra her heyet ayrı ayrı kabul edildi. Şeref Hanım bizi içeri aldı ve birer birer takdim etti. Bu defa birinci kadın efendi ile Dürrü Şehvar Sultan hazır idiler. 1923 senesinde Kurban Bayramı 24 Temmuz'da tesadüf ediyordu diyor Seniha Sami Hanım. O sıralarda Lozan sulhü imzalanmıştı. Kadın efendi iki büyük sevinci idrak ediyoruz dedi. Halife önümüzdeki vazifelerden bahsederken kadın efendi ilave etti. Hem de artık gönlümüz rahat olarak çalışırız dedi. Huzurdan çıktıktan sonra ben ayrıca üçüncü kadın efendiyi de ziyaret ettim. Bayramını tebrik ettim. İkinci kadın efendiyle beraber küçük bir salonda oturuyorlardı. Evet, dersi haftada 3 gün devam etmeye başlayalı 3 ay geçmişti. Artık sarayda kalmam tensip buyurulduğu bildirildi. Halife ile birinci kadın efendi, Dürrü Şehvar ve Nilüfer Sultanlar bir sofrada yemek yiyorlardı. Ben üçüncü kadın efendinin sofrasında küçük bir odada yemek yiyordum. Kışın o oda büyük bir pirinç mangalla ısıtılıyordu. Büyük odalarda sobalar vardı. Kalorifer tesisatı yapılmış olduğu halde henüz ısıtılmıyordu. 2 Ekim 1923 Cumartesi günü İstanbul sevinç içindeydi. İşgal orduları çekilecekti. Dolmabahçe meydanında merasim hazırlandı. O devirde cuma günü tatil günüydü. Hafta sonunu evimde geçirdikten sonra Beşiktaş'a avdet ettim. Refet Paşa'nın İstanbul'a geldiği günü hatırlarım. Her taraf kırmızı beyaz renklerle süslenmiş, vapurlar donanmıştı. Beşiktaş iskelesine çıktım. Saraya gittim. Dürrü Şehvar Sultan merasimi seyretmeye çıkmıştı. Akşam saray dahil olarak şehir ışıklar içinde donandı. Sultanla beraber yukarı katta, mabeyin bahçesine bakan bir salonda, kalfalar ve misafirlerle beraber karanlıkta oturduk. Dışarıdaki elektrik ışıkları odayı aydınlatmaya kafiydi. Halife biraz sonra kızını çağırttı. Bütün saray halkının sevinci pek samimiydi. Fakat o günün akabinde büyük bir endişeyle karşılaştılar. İşgal orduları Misak-ı Milli içindeki araziden büsbütün çekildikten sonra hilafete artık lüzum kalmadığı her vesileyle ihsas edilmeye başlandı. Sami Hanım hatıralarının bu bölümünde diyor ki kış sona eriyordu. Hilafetin günlerinin sayılı olduğu anlaşıldı. 4 Mart'ta kanun çıktı, hilafet ilga edildi. Hanedan azası hudut dışarısına çıkarılacaklardı. Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin zevcesi Sabiha Sultan benimle dertleşti. Bizi Türk vatandaşlığından ıskat ediyorlar. Halbuki biz herkesten ziyade Türk'üz. Evet, Nilüfer ve kardeşi Fethiye Sultanların anneleri Emine Hanım'la beraber ablaları Fatma Sultan'ın yanına gidebilecekleri ümit ediliyordu. Halbuki sonradan öğrenildiğine göre kadınlar da memleketten dışarı çıkartılacaklardı. Hatta sultanların çocukları bile. Halife İsviçre'ye yerleşmeyi düşünüyordu. Dürüş Ehvar Sultan'a teselli olsun diye orada daha rahat, daha serbest yaşayabileceğini söyledim. Ağladı. Öyle serbestlik, öyle rahatlık istemem dedi. Faruk Efendi ile ailesi birkaç günden beri sarayda kalıyorlardı. Akıbeti bekliyorlardı. Nihayet Sabiha Sultan iki çocuğuyla beraber Rumeli Hisarı'ndaki yalısına döndü. Faruk Efendi sarayda kaldı. O gün halife baygınlık geçirdi. Dürüş Ehvar Sultan buna da ayrıca üzüldü. Üçüncü kadın efendi öğle yemeğinde görünmedi. Akşam beraber yemek yedikten sonra odalarımıza çekildik. Yatağa yattım fakat uyuyamadım. Yukarı katta koşuşuyorlar, sandıklar sürükleniyordu. Kapım vuruldu. Yataktan fırladım, açtım. Dürüş Ehvar Sultan ağlayarak boynuma sarıldı. Gidiyoruz dedi. Allah'a ısmarladık. Çıktı gitti. Acele giyindim, yukarı çıktım. Halife sofada oturmuş yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuyordu. O gece kandildi. Kapı aralığından bakıyordum. Katibe Hanım ilk defa olarak kandil gecesi sarayda Mevlid-i Nebevi okunmadı dedi. Kızlar kapıyı daha ziyade aralık ettiler. Hazin mevcudiyetlerine sebep olan vazifeyi son dakikaya kadar ifa etmeye gayret eden harem ağaları onları paylıyorlardı. Kızlardan birisi öfkelendi ve Allah kurtarsın bizi bu harem ağalarından dedi. Kurtuldunuz artık. İçiniz rahat etsin cevabını aldı. Gözümün önünde bir devir kapanıyordu. Katibe Hanım benimle dertleşti. Şu kızlar dedi bu gece herkese göründüler. Teselli verdim. Şehirde kaç göz kalmadı dedim. Ya öyleymiş dedi. Bizden sonra gelenler bunları artık ayıplamazlar. Kur'an-ı Kerim okunması sona ermişti. Halife ayağa kalktı. Üç kadın efendinin çarşaflı olarak bekledikleri odaya çekildi. Dürüş Ehvar Sultan beni oraya çağırdı. Büyük kadın efendi heyecanını güç zapt edebiliyordu. Faruk Efendi vedalaşmak üzere beni selamladı. Zevcesi Sabiha Sultan'a arz-ı tazimat ettiğimi, hürmetlerimi bildirdiğimi söylemesini rica ettiğim zaman Sabiha Sultan'ı benden evvel göreceksiniz dedi. Bizim yanımızda değil. O sonradan gelecek. Çünkü halife ve ailesinin bir gece içinde, hanedan üyelerinin 3 gün içinde memleketi terk etmesi emredilmişti. Hanedar Usta ve sair kadınlarla beraber muayyede salonunun üst galerisinden geçerek kendilerini mabeyn dairesine kadar teşhiye ettik, geçirdik. Hanedar Usta halifeye beni göstererek hanımefendi kederimize iştirak ediyor dedi. Halife, Büyük Millet Meclisi'nde hilafetin ilgası hakkında konuşmuş olan amcam Hamdullah Sufi Bey'e benim vasıtamla şu haberi gönderdi. Hamdullah Bey'e söyleyin, meramına erdi. Osmanlı hanedanı bu memleketten çekiliyor dedi. Gözlerim doldu. Babasının ruhunu incitmiştir efendim dedim. Ecdadımız daima hanedana sadakatleriyle temeyyüz etmişlerdir. Padişahları ve memleketleri uğruna şehit olanlar da var. Osmanlı hanedanı bu memleketi terk ettikten sonra bile her avuç toprak, her deniz, her bina onların hatırasını yaşatacaktır dedi. Halife çok güzel söylüyorsunuz dedi. Halife yazı odasında İstanbul valisi ve kumandanıyla konuşurken bizler yine kapı aralığından, paravan arkasından dinliyorduk. Vali Haydar Bey, hilafetin ilga edildiğini, halifenin derhal Türkiye topraklarını terk etmesini ne karar verildiğini tebliğ etti. Şehirden ayrılmak için daha 2 saat vakit vardı. Vali müteessir olmalıydı ki pek yavaş konuşuyordu. Halifenin sesi metin ve pürüzsüz işitiliyordu. Sabah yaklaştı. Halife, Allah'a ısmarladık dedi. Ailesi ve mayyetiyle beraber çıktı gitti. Kadınlar arasında bir çığlık koptu. Kimi ağlıyor, kimi saçını yoluyordu. Kalfalardan biri, ne olursa olsun arkalarından su dökeceğim dedi. Ocağın kenarına dayandım. Gözyaşlarımı zapt etmeye uğraşıyordum. Sarayın öbür ucundaki odama çekildim. Yatağa yattım. 1-2 saat uyur uyanık o şekilde kaldım. Gün doğunca evimi avdet etmek için giyindim. Dışarı çıkmak ne mümkün. Eşya kaçırılmasına mani olmak için saray 3 günden beri kordon altındaydı. Emine Hanım'ın odasına gittim. Dertleştik. Küçük Fethiye Sultan oradaydı. Vakit geçirmek için çocuğu bahçeye götürdüm. O sırada Ruşen Eşref Bey'in riyaseti altında bir heyet geldi. Ondan müsaade aldım. Camlı köşkün yanındaki kapıdan dışarı çıktım. Ertesi günü Sabiha Sultan'ı Rumeli Hisarı'ndaki yalısında ziyaret ettim. Dolmabahçe'den henüz doğrudan doğruya bir haber almamıştı. İlk haber bendendi. Birkaç gün sonra Sabiha Sultan ve diğer hanedan mensupları da birer ikişer memleketi terk ettiler. Bilahare hanedana mensup kadınların vatanda ikamet etmelerine müsaade edildi ve isteyenlere Türk vatandaşlığı iade edildi. Bilahare erkeklerin de dönmesine müsaade edildi. İlk gelen sultan Neslişah Sultan oldu. Kendisi işte bu Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'ın büyük kızı ve eski Mısır veliahdinin zevcesiydi. Evet, Seniha Sami Hanım'ın anlatmadığı bir sahne daha var. O da hanedan yurt dışına çıkarılıp da saraylara millet namına millet meclisi el koyunca sarayda bulunan eski padişah hanımları, padişah cariyeleri, saraydaki hizmetkar kadınlar hepsi sokağa atıldılar. Bunlardan isim akrabası olanlar geldi bunları aldı. Olmayanlar çok perişan bir şekilde ortada kaldılar. İşte yoldan geçen bekçiler, hamallar, oduncular, kayıkçılar, seyyar satıcılar, polisler bu kızları birer ikişer alıp evlerine götürdüler ve evlendiler. Sarayda yetişmiş, padişah hanımlığı yapmış hanımlar böyle kapanın elinde kaldı. Çok yaşlı olanları çok perişan oldular, ortada kaldılar. Bunlardan bir kısmını Darül Aceze kabul etti. Bir kısmı Darül Aceze'ye bile düşemeden sokaklarda üşütüp zatir olup vefat ettiler. Bu hazin manzarayı Seniha Sami Hanım anlatmıyor. Ancak biz pek çok anlatandan bunu dinlemiştik. Ne yazık. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir hatıralar programında sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.